Ayrım 49. Sayfa 436. 5. İslam ve kadın. Allah ve melekleri için cinsiyet söz konusu değildir. Erkek ve dişi diye cinslere ayrılmak diğer mahlukat için geçerlidir. Erkeği de kadını da Allah yaratmıştır ve her ikisi de onun kuludur. Dolayısıyla Allah'ın gönderdiği hak bir din olan İslam'ın kadınla erkek arasında adaletsizlik yapması mümkün değildir. Allah Teala insanları bir hikmete binaen bu şekilde farklı cinsler halinde yaratmış, her birine farklı vazife ve haklar vermiştir. Onları kendi ellerinde olmayan durumlardan mesul tutmamış, sadece iradeleriyle kazandıkları düşünce ve fiillerden hesaba çekeceğini bildirmiştir. Ayet-i kerimelerde şöyle buyrulur: "Ey insanlar! Sizi bir tek nefisten yaratan, ondan zevcesini var eden ve ikisinden pek çok kadın ve erkek meydana getiren Rabbinize hürmetsizlikten sakının. Allah şüphesiz hepinizi görüp gözetmektedir." Nisa 1. Erkek olsun, kadın olsun, her kim de mümin olarak salih ameller işlerse, işte onlar cennete girerler ve zerre kadar haksızlığa uğratılmazlar. Nisa 124. Cenab-ı Hak kul hakkını muhterem tutar ve insanlara birbirlerinin hakkını yemeyi yasaklar. Güçlülerin zayıfları koruyup gözetmesi gerektiğini ifade eder. İnsanlar doğru bir inanca sahip olup Allah'tan korktuğunda bu haklar korunur. Ancak insanlar doğru inancı kaybedip Allah'tan uzaklaştığı zaman zayıfların hakları zayi edilmeye başlar. Kadınlar da bu haksızlığın en büyük kurbanı olurlar. Peygamberler ilahi tebliğlerle insanlara geldikçe kadına, anneye ve kız çocuğuna gereken değer verilmiş, onların tebliğleri terk edildiğinde ise kadın hakkında ifrat ve tefritler baş göstermiş, umumiyetle kadın ezilmeye mahkum edilmiştir. O halde şunu diyebiliriz: her şeyin başı Allah korkusudur. İnsanlar Allah korkusundan mahrum kaldıklarında her türlü haksızlığı ve zulmü yapabilecek duruma düşerler. Mehmet Akif ne güzel söyler: "Ne irfandır veren ahlaka yükseklik, ne vicdandır. Fazilet hissi insanlarda Allah korkusundandır." A. İslam öncesi kadın. Yahudilikte kadının birinci vazifesi ve varlık sebebi çocuk doğurmak, Tekvin 3/16 ve yuvaya bakmaktır. Kadın, kocası ve çocukları için mutluluk kaynağıdır. Süleyman'ın meselleri 31/28. Onun anne olarak hususi bir mevkii vardır ve ona saygı gösterilmelidir. Çıkış 20/12, Levililer 20/9. Ancak zamanın ilerlemesiyle Yahudilerin kadına bakışı bozulmuştur. Onlar hala her gün sabah ibadetinde okudukları duada, "Rabbim, beni kadın yaratmadığın için sana şükürler olsun" derler. Profesör Doktor Ö.F. Harman, Kadın, Mat, Diya, 24-84. Hristiyanlığın ilk döneminde de kadınlar sessizlik, iffetlilik, yardımseverlik ve sadece dua edicilik yönleriyle ön plandaydılar. Ancak daha sonraları kaygılar dile getirilmeye başlandı. Justin Marti, Irenaeus, İskenderiyeli Clement, Origen ve Tertullian gibi ilk kilise babaları kadını melekleri baştan çıkarmak ve insan soyunu kötülüğe itmekle suçladılar. Havva'yı ilk işlenen günah sonucu sadece şehveti değil ölümü de dünyaya sokmakla itham edip ayıpladılar. Onların kadınlarla ilgili sözleri adeta kadın cinsine karşı bir düşmanlığı çağrıştırmaktadır. Aziz Augustin, kadınları kötülük dolu, kıskanç, kararsız ve tutarsız, bütün tartışmaların, kavgaların ve haksızlıkların kaynağı olarak takdim eder ve evlilikteki meşru münasebeti dahi günah olarak görür. Papa Gregor aynı görüştedir. Katolik kilisesindeki nikah töreninde okunan duada, "Günahla düşmüşüm annemin karnına, günah işlemiş annem, bana gebe kalırken" denilmesi bu anlayışın ürünüdür. Kilisenin cinsi münasebeti günah sayması, insanların evlilikten uzaklaşmasına sebep olmuş. 2. yüzyıldan itibaren Kutsal Bakireler Kurumu ortaya çıkmış, bunlar kendilerini bakire olarak yaşamaya ve kiliseye hizmete adamışlardır. Kutsal bakireleri kadın münzeviler izlemiş ve böylece kadın manastırları oluşmuştur. Onların anlayışına göre manastıra kapanan rahibeler temizlik sembolü olan Hazreti İsa'nın eşleri olacaklardır. Hazreti İsa temizlik sembolüdür. Zira Hazreti Meryem onu cinsi münasebete girmeden doğurmuştur. Şu halde yapılacak tek şey Hazreti Meryem gibi temiz ve iffetli kalmaktır. Profesör Doktor Ö.F. Harman, Kadın, Mat, Diya, 24-85. Hristiyan rahipler o hale geldiler ki kadınların gölgesinden bile kaçıyorlardı. Rahiplerin inancına göre yolda kadınlara tesadüf edip onlarla konuşmak ruhi mücadeleleri ve amelleri mahveder. Hatta bunlar anneleri, hanımları ve kız kardeşleri bile olsa. Leki, History of European Morals isimli kitabında buna benzer pek çok acı hikaye nakleder. Ebul Hasan en-Nedvi, Müslümanların gerilemesiyle dünya neler kaybetti? Sayfa 205. Orta Çağ Hristiyan dünyasında kadın ve evlilik öylesine kötülenmiştir ki, Makon Konsili'nde 585 kadının ruhunun olup olmadığı tartışılmıştır. 12. asırdan itibaren batıda büyücü ve cadı avı başlamış, pek çok kadın cinlerle alakası olduğu iddiasıyla yakılmış veya suda boğulmuştur. Bir Sakson hakim, Kitab-ı Mukaddes'i 53 kez okumuş ve bu arada 20 bin büyücüyü ölüme mahkum etmiş olmakla övünebilmiştir. Tarihçiler yakılan büyücü sayısının 2 milyon civarında olduğunu tahmin etmektedirler. Kısacası Orta Çağ boyunca Hristiyan dünyada bilhassa da kilise mühitinde yaratılış hikayesi esas alınarak bütün kadınlar, İnsanoğlunun düşüşüne sebebiyet verdiği kabul edilen Havva ile özdeşleştirilerek ikinci derecede varlıklar olarak görülmüştür. Daha sonra bunun aksine bir ifrat olarak Meryem Ana öne çıkarılıp Tanrı'nın annesi olarak takdim edilmiştir. Yeni dönemde ise bu aşırılıklara tepki olarak feminizm ve kadın haklarını müdafaa eden başka bir aşırılık zuhur etmiştir. Profesör Doktor Ö.F. Harman, Kadın, Mat, Diya, 24-86. İngiltere'de kadına İncil'e el sürebilme izni ancak 16. asırda verilebilmiştir. Eski Yunan'da en büyük küfür birisine kadın diye hitap etmekti. Kadın bütün rezilliklerin anası sayılıyordu. Yunanlılar kadının kötü olduğuna o derece inanmışlardı ki erkek erkeğe beraberlik ve homoseksüellik alıp yürümüştü. Nitekim sapıkların el kitabı durumunda olan ziyafet ünlü Yunan filozofu Eflatun'a aittir. Budizm kurucusu Buda başlangıçta kadınları kendi dinine kabul etmemişti. Çinliler de kadın insan sayılmadığı için ona isim bile verilmezdi. Cahiliye devrinde kadın adeta bir eşya gibi alınıp satılıyordu. Her türlü işkence ve hakarete layık görülüyordu. Hakkı yeniyor, serveti yağmalanıyor, mirastan mahrum bırakılıyor, boşandıktan veya kocasının ölümünden sonra sevdiği bir erkekle evlenmesi yasaklanıyordu. Tıpkı bir eşya veya hayvan gibi elden ele dolaşıyordu. Erkek, bütün haklarından azami derecede faydalandığı halde kadın hiçbir hakkından istifade edemiyordu. Kendisine verilen mehir elinden alınıyor ve sırf eziyet edilmek için bekletiliyordu. Kocasının ilgisizliği ve kaba davranışlarıyla karşılaşıyor ve bazen de yalnız başına terk edilerek askıdaymış gibi bırakılıyordu. Erkek istediği kadınla evlenebiliyordu. Bu evlilikte herhangi bir sınır yoktu. En güzel yiyecekler erkeklere mahsustu. Bakara 231-232, Nisa 3-19-139, Enam 139. Bazıları namuslarını korumak, bazıları şeref ve haysiyetlerine leke sürdürmemek, bazıları siyah, mavi gözlü, cüzdanlı veya topal kızlardan tiksindikleri için, bazıları da geçim derdi ve fakirlikten korktuklarından kız çocuklarını diri diri toprağa gömüyorlardı. Bazıları ise melekler Allah'ın kızlarıdır, kız çocuklarınızı bırakınız, onlar onun hakkıdır diyorlardı. Hatta bazıları kızlarını yüksekten atarlardı. Bu hususta pek çok mersiye ve ağıtlar nakledilir. Ebul Hasan en-Nedvi, Müslümanların gerilemesiyle dünya neler kaybetti? Sayfa 77. O zamanlar cariyeler onur kırıcı biçimde bir eğlence vasıtası olarak görülür ve aşağılanırlardı. Görüldüğü gibi İnsanlık ilahi talimatlardan uzaklaştığında ifrat ve tefritlerden kurtulamamıştır. Fıtrata aykırı olan bu aşırılıkların insana fayda getirmesi imkansızdır. Orta yolu takip eden, azgınlıkları frenleyen ve ondan normal bir hayat çıkaran yegane nizam, beşeriyetin fıtratına uygun, sağlam, ahlaki, dini ve ruhi nizamdır. Bu nizam, insanlığın fıtratını yıkıp parçalamaya çalışmaz. Bilakis onu dosdoğru, faydalı bir istikamete sevk eder. Böylece beşeriyetin fıtratı bozulmaz, sadece kötülüklerden iyiliklere yönelir. Nedvi, AGE, sayfa 205-206. İşte İslam her hususta olduğu gibi kadın mevzuunda da böyle yapmıştır. Cenab-ı Hak, biyolojik olarak farklı yapılarda yarattığı kadın ve erkeğe kendilerine en münasip hak ve vazifeleri vermiştir. Ancak bir kısım insanlar aceleci davranarak bazı ilahi hükümlerdeki hikmetleri idrak edemedikleri için muhtelif itirazlar ileri sürmüşlerdir. Onların yapması gereken insaf ve teenni ile hareket ederek hakikati araştırmaktır. B. İslam'ın kadına verdiği kıymet ve kazandırdığı haklar. İslam dini öncesine nispetle kadının içtimai, iktisadi ve hukuki mevkiinde çok büyük değişiklikler yapmıştır. Kur'an-ı Kerim insan olması bakımından kadını erkekle eşit bir varlık olarak kabul eder. Allah insanları daha huzurlu ve mesut bir hayat sürmeleri için çift yani iki farklı cins olarak yaratmıştır. Nisa 1, Rum 21. İslam'da asli günah inancı ve buna istinaden kadın muhalifi bir anlayış yoktur. Kur'an-ı Kerim, Hazreti Adem ile Havva'nın şeytan tarafından müştereken kandırıldığından bahseder. Bakara 34-36, Taha 121. Erkek olsun, kadın olsun, her çocuk günahsız doğar, büluğa erdikten sonra işlediği fiiller sebebiyle mesul tutulur. Kadın, Allah'ın kulu olması bakımından erkekle aynı seviyededir. Cenab-ı Hak şöyle buyurur. Ey insanlar! Doğrusu biz sizi bir erkekle bir dişiden yarattık. Birbirinizle tanışmanız için sizi kavimlere ve kabilelere ayırdık. Muhakkak ki Allah katında en değerliniz, en çok takva sahibi olanınızdır. Şüphesiz Allah bilendir, her şeyden haberdardır. Hucurat 13. Ben sizden erkek olsun kadın olsun çalışan hiç kimsenin amelini zayi etmeyeceğim. Siz hepiniz birbirinizdensiniz. Ali İmran 195. Erkek veya kadın mümin olarak kim salih amel işlerse ona mutlaka güzel ve hoş bir hayat yaşatırız. Mükafatlarını da yaptıkları amellerin en güzeliyle veririz. Nahl 97. Onlar cennete girerler ve zerre kadar haksızlığa uğratılmazlar. Nisa 124. Orada kendilerine hesapsız rızık verilir. Mümin 40. Mümin erkeklerle mümin kadınlar birbirlerinin velileridir. Onlar iyiliği emreder, kötülükten alıkoyarlar. Namazı dosdoğru kılarlar, zekatı verirler, Allah ve Resulüne itaat ederler. İşte onlara Allah rahmet edecektir. Şüphesiz Allah azizdir, hakimdir. Tevbe 71. Hem kendin hem de erkek ve kadın müminlerin günahları için mağfiret dile. Muhammed 19. Bir defasında Resulullah ehli zikrin faziletini beyansa dediğinde müferritler öne geçti buyurmuştu. Sahabiler müferritler ne demektir ya Resulullah diye sordular. Resul-i Ekrem Efendimiz Allah'ı çok zikreden erkekler ve kadınlardır buyurdu. Müslim zikir 4 ayrıca bakınız Tirmizi Deavat 128 bölü 3596. Öte yandan Kur'an-ı Kerim kadını anne olarak ele almış, Allah'a kulluğun ardından anne babaya iyilikte bulunmanın lüzumu üzerinde durmuş, bilhassa yaşlılıklarında onlara öf bile demenin doğru olmayacağını ifade etmiştir. İsra 23. Resulullah Efendimiz de cennet saliha annelerin ayakları altındadır. Nesai Cihat 6, Ahmet 3, 429, Suyuti 1, 125. Buyurmak suretiyle kadını hak ettiği şeref ve mevkiye yükseltmiştir. Peygamber Efendimiz diğer hadislerinde şöyle buyurur. Dünya geçici bir faydadan ibarettir. Onun fayda sağlayan en hayırlı varlığı dindar, saliha bir kadındır. Müslim, Rada 64, Nesai, Nikah 15, İbn-i Mace, Nikah 5. Müminlerin iman bakımından en kamil olanı, ahlakı en güzel olan ve aile fertlerine karşı en yumuşak, en lütufkar davrananıdır. Tirmizi, İman 6/2612, Ahmet 6/47-99. Sizin en hayırlınız, aile fertlerine karşı hayırlı olandır. Ailesine en hayırlı olanınız ise benim. Tirmizi, Menakıb 63/3895, İbn-i Mace, Nikah 50, Darimi, Nikah 55. Kadınlara iyi davranmak. Cenab-ı Hak kullarına şöyle emreder. Kadınlarla iyi geçinin, onlara güzel muamele edin. Nisa 19. Allah Resulü de devamlı kadınlara iyi davranılmasını, onlara muhabbet ve müsamahayla yaklaşılmasını, hatalarının affedilmesini tavsiye eder ve kendi hayatıyla buna örnek olurdu. Enes bin Malik şöyle der. Ehl-i İyaline Peygamber Efendimiz'den daha merhametli olan başka bir kimse görmedim. Müslim, Fedail 63. Hazreti Ayşe validemiz de, Resulullah hanımlarıyla baş başa kalınca insanların en yumuşağı ve en güler yüzlüsü olurdu demektedir. Ali el-Müttaki, Kens 7-222. Şüreyh bin Hani bir gün Hazreti Ayşe validemize, bir kadın hayızlıyken kocasıyla birlikte yemek yiyebilir mi diye sordu. Zira o zamanlar gayrimüslimlerde hayızlı kadını hayattan tecrit eden bazı inanışlar mevcuttu. Ayşe validemiz şöyle cevap verdi. Evet, ben hayızlıyken Resulullah beni çağırırdı, ben de onunla birlikte yemek yerdim. Bu sırada etli kemiği alır bana uzatır, önce benim başlamam için yemin ederdi. Ben de onu alır ve bir miktar ısırır, sonra Allah Resulüne uzatırdım. O da ağzını tam benim ağzımı koyduğum yere koyarak yerdi. İçecek bir şey istediği olur, getirince ondan önce benim içmem için yemin ederdi. Bunun üzerine ben de kabı alır bir miktar içer sonra bırakırdım. Bu sefer onu Resulullah alır tam benim ağzımı koyduğum yere ağzını koyarak içerdi. Nesai Taharet 177. Enes anlatıyor. Resulullah hanımlarından birinin yanında bulunuyordu. Diğer bir hanımı da bir tabak yemek göndermişti. Odasında bulunduğu hanım Allah Resulü'nün elindeki tabağı vurup yere düşürdü ve kırdı. Efendimiz bir taraftan kırılmış tabağın iki parçasını birleştirerek dökülen yemekleri içine topluyor, diğer taraftan da annenize kıskançlık geldi, haydi buyurun yiyin diyordu. Orada bulunan akrabaları yemeği yediler, Allah Resulü tabağı kıran hanım sağlam bir tabak getirip kendisine verinceye kadar parçaları elinde tuttu. Tabağı ödettikten sonra da kırık parçaları o hanımının yanına bıraktı. Bakınız Buhari, Mezalim 34, Nesai, İşretün Nisa 4. Hazreti Ayşe şöyle der. Resulullah sabah namazının iki rekat sünnetini kıldıktan sonra uyanıksam benimle konuşur, değilsem müezzin namaz için kâmet getirinceye kadar istirahat ederdi. Buhari, Teheccüd 24, Müslim, Müsafirin 133. Yine Hazreti Ayşe şöyle anlatır. Resulullah bana, Ayşe senin bana kızgın veya benden razı olduğun zamanları hemen anlarım dedi. Ben bunu nasıl anlıyorsunuz ey Allah'ın Resulü diye sorduğumda şöyle cevap verdi. Benden razı olduğun zamanlarda yemin ederken Muhammed'in Rabbine yemin ederim ki diyorsun. Bana kızgın olduğun zamanlarda ise İbrahim'in Rabbine yemin ederim ki diye yemin ediyorsun dedi. Ben de, evet öyle vallahi ya Resulullah, sana kızdığımda sadece isminden bir müddet ayrı kalabiliyorum, o kadar. Senden ayrı kalmayı ise aklımdan bile geçiremem diye ihtiramlarımı arz ettim. Buhari, Edep 63, Nikah 108, Müslim, Fedailü's Sahabe 80. Allah Resulü'nün şu sözü, onun hanımlarına beslediği muhabbetin sınırları hakkında bize bir fikir vermektedir. Rabbimden evlendiğim her kadını cennette benimle kılmasını istedim. O da bunu bana ihsan etti. Hakim 3-148, Heysemi 10-17. Resulullah Annesine, süt anneleri Süveybe ve Halime'ye, dadısı Ümmü Eymen'e, süt kardeşi Şeyma'ya, Ebu Talib'in hanımına, kendi hanımlarına, kızlarına, akrabalarına ve İslam'a giren fedakar hanımlara karşı ömür boyu büyük bir muhabbet ve vefakarlık örnekleri sergilemiştir. Hadis ve siyer kitaplarımız bunun misalleriyle doludur. Bakınız Osman Nuri Topbaş Faziletler Medeniyeti 1-515 http www.islamiyayınlar.net Content View 148/8. Allah Resulü sadece kendi akrabalarına değil bütün kadınlara en güzel şekilde muamele etmiş, haklarını korumuş, meseleleriyle ilgilenmiş, eşleriyle olan anlaşmazlıklarında ara buluculuk yapmış ve ümmetine de böyle davranmalarını emretmiştir. Bir seyahatte Enceşe adlı bir hizmetçi nameli şiirler okuyarak develeri hızlandırmıştı. Peygamber Efendimiz hızlanan develerin üstündeki hanımların incinebileceği ihtimalini şu zarif teşbih ile ifade ederek "Ya Enceşe dikkat et kristaller kırılmasın" buyurdu. Buhari Edep 95 Ahmet 3 117. Mescid-i Nebevi'yi temizleyen bir zenci kadın vardı. Allah Resulü onu bir ara göremedi. Merak ederek nerede olduğunu sordu. Vefat ettiğini söylediler. Bunun üzerine Vefa abidesi Efendimiz bana haber vermeniz gerekmez miydi buyurdu. Daha sonra bana kabrini gösteriniz diyerek oraya gidip cenaze namazı kıldı ve ona dua etti. Buhari Cenayiz 67. Bir sahabi ya Resulullah kadınlarımızın bizim üzerimizdeki hakkı nedir diye sorduğunda yediğiniz ölçüde yedirmek, giydiğiniz seviyede giydirmek, yüzlerine vurmamak, yaptıkları işin ve kendilerinin sima ve edep bakımından çirkin olduğunu söylememek, onlara beddua ve hakaret etmemek buyurdu. Ebu Davud Nikah 40-41/2442 İbn-i Mace Nikah 3. Kadınlarla istişare etmek. İslam'a göre nikah iki taraflı bir akit olması hasebiyle kadın bu akit esnasında tam bir hürriyet içinde rızasını beyan eder. Resulullah şöyle buyurur. Dul kadın kendisiyle istişare edilmeden bakire kız da izni alınmadan evlendirilemez. Buhari Nikah 41, Müslim Nikah 64. Nebi Ekrem Efendimiz hanımlarıyla istişare eder, onlardan gelen teklifleri ciddi bir şekilde değerlendirir, makul ve meşru olduğu müddetçe itiraz etmezdi. Nitekim kızı Zeynep'in Ebul As'la evlendirilmesi Hazreti Hatice'nin teklifiyle olmuştur. Bunu nakleden ravi, Resulullah Hazreti Hatice'ye muhalefet etmezdi der. Heysemi 9-213. Allah Resulü şöyle buyurmuştur. Kızları hususunda kadınlarla istişare edin. Ebu Davud Nikah 22-23. Kendilerini alakadar eden hususlarda hanımlarla istişare edin. İbni Esir, Üsüdül Gâbe 4-15. İslam sadece evlilikte değil, diğer meselelerde de kadınlarla istişare etmeyi emreder. Kur'an-ı Kerim'de şöyle buyurulur. Eğer anne ve baba karşılıklı rızayla ve birbirleriyle istişare ederek çocuklarını sütten kesmek isterlerse kendilerine günah yoktur. Bakara 233. Allah Resulü ve ashabı yanlarına kurbanlık hayvanlarını da alarak umre niyetiyle yola çıkmışlar. Ancak müşriklerin haksız muhalefetiyle karşılaşmışlardı. Halbuki ibadet niyetiyle Mekke'ye gelen kimse engellenmezdi. Müşrikler savaş için bahane arıyorlardı. Savaştan nefret eden Resulullah sulhü sağlayabilmek için Hudeybiye'de kendi aleyhine gibi görünen maddeleri bile kabul ederek bir anlaşma imzaladı. Buna göre o sene umre ibadetini yapamayacak, geri dönüp gideceklerdi. Bu sebeple ashabına, "Haydi artık kurbanlarınızı kesiniz ve başlarınızı tıraş ediniz." buyurdu. Fakat son derece üzgün olan ashab-ı kiramdan hiç kimse bu emri yerine getirmek için yerinden kalkmadı. Allah Resulü kıymetli zevcesi Ümmü Seleme'nin çadırına gidip vaziyeti anlattı. Ümmü Seleme, "Ey Allah'ın Resulü, dediğini yapmalarını istiyorsan sen kalk dışarı çık, onların hiçbiriyle bir tek kelime bile konuşmadan kurbanını kes ve berberini çağırıp tıraş ol. Onlar da mutlaka sana uyacaklardır," dedi. Bu istişareden sonra çadırından çıkan Resulullah konuşulduğu gibi hareket etti. Bu hali gören ashab-ı kiram da muahedenin değişmeyeceğini anlayarak Efendimizin yaptığına tabi oldular. Bu hadiseyi müşahede eden Ümmü Seleme, Müslümanlar kurbanlıklara doğru öyle bir sıçradılar ki birbirlerini ezeceklerinden korktum demiştir. Buhari, Şurut 15, Ahmet 4, 326, 331, Vakidi 2, 613.